Ayrım 6, sayfa 109, 7. bölüm. Pit'in ACC Honolulu doklarındaki otoparka süzüldüğünde güneş batalı bir saat olmuştu. Arabanın ön lastikleri tahta engele dokunurken motoru sustu, farları da söndü. Pit arabanın kapısını açtı, limanın ötesinde uzanan kapkara denize gözlerini dikti. Rüzgar yön değiştirdiğinden burnuna ağır bir koku geliyordu. Bu kıyı pisliğini yansıtan bir kokuydu. İçinde hafif bir deniz suyu kokusu bulunan yağ, mazot ve duman karışımı bir kokuydu. Bu pis koku Pit'i neşelendirdi. Ona uzak ve yabancı limanlarda duyulan yatın özlemini anımsatmıştı. Pit arabadan indi. Otoparkta kendisinden başka kimse olup olmadığını anlamak için çevresine bakındı. Kimsecikler yoktu. Yalnızca bir odun yığınına konmuş bir martı kendisini izlemekteydi. Pit arabanın içine doğru eğildi, sürücü koltuğunun arkasındaki havluya sarılı mavzerini aldı. Sonra da limanın gece havasını içine çekti. Silahı kolunun altına sıkıştırdı ve iskeleye doğru yürümeye başladı. O anda doklarda aylak aylak dolaşan biri olsaydı bile yine de Pit'in görünüşündeki garipliği fark edemezdi. Üzerinde iyice eskimiş haki renkte bir gömlek, rengi solmuş bir gabardin pantolon vardı. Ayağındaysa kalın iple bağlı, topukları iyice aşınmış postallar vardı. 101. filo güvenlik subayının hediyesi olan kullanmadığı eski giysiler, Pit'in bedenine küçük geldiğinden dikiş yerleri de iyice gerilmişti. Pit kendisini bir an için ya uyuşturuculardan geberip gidecek ya da pis kenar mahalle meyhanelerinin sürekli müşterisi olacak bir serseri gibi hissetti. Eksik olan tek şey de kahverengi kağıt ambalajlı bir şişe misket şarabıydı. Ya da daha iyisi üzerindeki paçavralara tam uygun düşecek bir şişe Grand Marnier sarı kurdele şarabıydı. Pit 100 metre ilerledikten sonra durdu ve başını kaldırarak gecenin karanlığında insana korku veren bir biçimde yükselen koskoca siyah gemiye baktı. İskelenin yıpranmış ve katranlı kalaslarını aydınlatan tek ışık eski bir ambarın oluklu demirle kaplı çatısının kenarlarına gelişi güzel asılmış birkaç yeşil gölgelikli lambaydı. Lambalardan yayılan korkutucu ışık gecenin ölümcül sessizliğiyle birleşince denizdeki canavarın hayaleti andıran görünümünü daha da korkunç yapıyordu. Burnu yukarıdan aşağıya doğru dimdik inen, palavra üstündeki bölümleri ise kutu gibi kara biçimde yükselen eski bir gemiydi. Dipnot palavra bir savaş gemisinde topların bulunduğu güvertenin altındaki güverte. En tepede de soluk mavi renkte bir şeritin süslediği eski moda dikey bir bacası vardı. Güvertelerden yükselen bir yığın vinç ve direk göze çarpmaktaydı. Bir zamanlar uzak geçmişinde gemi siyaha, su kesimi çizgisi de bilinen kırmızı renge boyanmış ama ne var ki şimdi geminin boyası çirkin, pis ve paslı bir görünüm almıştı. Pit geminin kıç bölümünün altına varana dek iyice yaklaştı. Gemi çok büyüktü, yaklaşık 12 bin tonluk olmalıydı. Pit başını kaldırdı ve kıçta yazılı kirli beyaz harflere baktı. Geminin adı pastan o denli çok bozulmuştu ki loş ışıkta güçlükle okuyabildi. Martha N. Seattle. Geminin yanındaki iskelesi ıssız ve yasak bir bölgeye doğru yükselen bir tüneli andırıyordu. Yalnızca geminin derinliklerinden gelen boğuk jeneratör sesiyle bacadan kıvrıla kıvrıla yükselen çok ince bir duman gemideki insan varlığını ortaya çıkarmaktaydı. Pit iskelenin yanındaki kaba halat korkuluğa tutundu. Çıkışını kolaylaştırmak için 30 derecelik bir açıyla öne eğildi ve Martha N'in güvertesine çıkmaya başladı. Ambardan gelen solgun ışık iskeleye yükseldikçe azalıyor, son basamağını da tümüyle karanlıkta bırakıyordu. Pit bomboş görünen karanlık güverteye çıkıp çıkmamaya bir an karar veremedi. ''Bay Pit mi?'' diye karanlığın içinden bir ses duyuldu. ''Evet ben Pit'im. Lütfen kimliğinizi görebilir miyim?''
Görebilirsin tabii, eğer kimliğimi kime verdiğimi bilirsem.
Lütfen kimlik kartınızı güverteye bırakın ve geri çekilin efendim.
Pit kendi kendine omurdandı. Alarm ve olağanüstü tehlike durumlarında kimlik kontrolü yapılmasının alışılmış bir askeri işlem olduğunu biliyordu. Ama böyle perçinleri gevşemiş hurda bir tekneye binerken de bu denli sıkı kontrola ne gerek vardı? Mauser'i yavaşça güverteye bıraktı. Cüzdanını çıkardı ve içindeki kimlik kartını aradı. Gözleri daha karanlığa alışamamıştı. O nedenle de parmakları cüzdanındaki bir sürü plastik kart üzerinde tek tek dolaştı. Sonunda üzerinde kredi kartlarındaki gibi kabartma harfler olmayan bir kartı çekip çıkardı ve birkaç adım önüne fırlattı. Kurşun kalemi kalınlığındaki bir ışık demeti önce kartın üzerinde, sonra da Pitt'in yüzünde dolaştı.
''Sizi sıkıntıya soktuğum için üzgünüm efendim, ama Amiral Hunter gemi çevresinde çok sıkı güvenlik emretti.''
Siyah bir gölge kimlik kartını Pitt'e geri uzattı. ''Sağ tarafınızdaki ilk merdivenden çıkarsanız harita odasında Yarbay Denver'ı bulacaksınız.''
''Teşekkür ederim.'' diye Pitt homurdandı ve yerden silahını aldı, köprüye çıkan merdivenleri tırmanmaya başladı.
Tepeye ulaştığında karanlık kaptan köşkünün boş olduğunu gördü. İçinden geçti ve önüne çıkan kapıyı dikkatle hafifçe araladı. Hiç olmasa sonunda bol parlak ışıkla karşılaşmıştı.
''Selam Dirk'' dedi Enver içtenlikle. Parmaklarında yanan bir sigara vardı ve Pitt'e eliyle selam verirken ucundaki kül de dağılmadan olduğu gibi harita masasının üzerine düştü.
Denver'ın üzerinde balıkçı yaka siyah bir kazak ve kirli bir blue jean pantolon vardı.
''Birleşik Devletler'in yüzen tek fosiline hoş geldin.''
Pitt Denver'ı alışkanlıkla elini başına götürerek selamladı.
''Seni burada bulacağımı sanmıyordum Burdett. Amiral'le birlikte harekat merkezinde kalacağını düşünmüştüm.''
Denver gülümsedi. ''Yine oraya gideceğim tabii. Ama Paul'e ve sana iyi avlar dilemek için gelmeden yapamadım.''
''Buna gereksinimimiz olacak. Bana kalsa her gün samanlıkta iğne aramaktan kaçınmam.''
''Bunun garip bir olay olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye Denver sordu. ''Patronunun da söylediği gibi bizim görevimiz Starbuck'ı bulmak ve onu su yüzüne çıkarmak. Yapılacak herhangi bir hayalet avınınsa yalnızca tek yararı olur. Bundan başka Numa'daki bilim adamlarımızın ve mühendislerimizin de Bermuda Şeytan Üçgeni ya da Pasifik Girdabını araştırmak gibi bir alışkanlıkları yoktur. Bu işi abartma yeteneklerini kullanmaları için düş gücüyle romanlar yazan kişilere bırakıyoruz.'' Bilimsel olarak açıklanamayan herhangi bir buluş tümüyle şans eseridir ve sonradan dosyalanarak sessizce rafa kaldırılır.
''Bir örnek verebilir misin?'' diye Denver yavaşça sordu.
Pitt boş gözlerle masadaki yarı açık haritaya baktı.
9 ay önce Jules Verne'i anımsatacak bir olay oldu. Deniz bilimi çalışmalarında kullandığımız iki gemimiz, Japonya açıklarındaki Kurilev çukurunda deniz dibinin altındaki katmanların grafiğini çıkarma çalışmaları ve sualtı akustik deneyleri yaparlarken, gemilerdeki aygıtları çok derin sularda yüksek hızla seyreden bir teknenin sesini kaydettiler. Her iki gemide rüzgarı başa alarak tüm makinalarını durdurdu ve tüm aygıtlarını o denli derinlikte bulunan nesneye yöneltti.
''Aygıtlar ya da operatörlerden biri hata yapmış olabilir mi?'' diye Denver sordu.
''Olanaksız.'' diye Pitt karşılık verdi. ''O operatörler kendi uzmanlık dallarında en iyilerdi. Bundan başka iki geminin de çok duyarlı aygıtlarıyla sesini ayrı ayrı belirledikleri tekneyi izleyip birbirlerinin aynısı kayıtlar yaptıklarını göz önüne alırsan o zaman en küçük bir hata olasılığını bile düşünemezsin. Belirlenen nesne konusunda hiçbir hata yoktu. Çünkü ister şey, ister denizaltı, istersen de deniz canavarı de, kısacası ne dersen de sonunda gerçekti ve oradaydı.'' Ve 5700 metre derinlikte saatte 110 deniz mili hızla hareket ediyordu.
Denver yavaşça başını iki yana salladı. ''İnanılmayacak bir şey. İnsanın aklı bir türlü almıyor.''
''Bu yalnızca yarısı.'' dedi Pitt. ''Küba açıklarındaki Cayman çukurunda çalışmalar yapan bir başka gemimizin başından da buna benzer bir olay geçti. Sonradan hem Cayman hem de Kurile çukurlarında elde edilen verileri gördüm. Sonar grafikleri milimi milimine birbirlerinin tıpatıp aydısıydı.''
''Peki bu konuda deniz kuvvetlerine bilgi verildi mi?''
''Hayır, hava kuvvetlerinin bundan böyle UFO'lar konusunda hiçbir şey duymak istemediği gibi, deniz kuvvetleri de garip sualtı gözlemleri konusunda hiçbir şey duymak istemiyor. Ayrıca elimizde birkaç grafik kağıdını dolduran eğri büğrü çizgiden başka gerçek kanıt olarak ne vardı ki?''
Pitt ayaklarını masanın üzerine, başını da arkasında kenetlediği ellerinin arasına koyarak koltuğunda arkaya doğru kaykıldı. Ama yine de bir keresinde denizin bilinmeyen sakinlerinden birini az kalsın videoteybe kaydetmek üzereydik. Bir Numa zoologu İzlanda yakınındaki Avrupa Anakara Sahanlığı açıklarında denizin 3000 metre derinliğine bir mikrofon sarkıtmış, deniz dibinin ender görünen balıklarını inceliyor, seslerini kaydediyordu. Günlerce aşağı yukarı deniz yüzeyinde yaşayan balıkların çıkardığı seslere benzeyen alışılmış balık seslerini ve karideslerin sürekli olarak çıkardıkları çatırtı seslerini kaydetti. Bir öğleden sonra ansızın karideslerin çatırtı sesleri kesildi ve zoolog vuruş sesleri almaya başladı. Sanki bir şey sualtı mikrofonunu bir kurşun kalemiyle tıklatmaktaydı. İlk anda daha önce sesini kaydetmediği bir tür balıkla karşılaştığını sandı. Ama bir süre sonra yavaş yavaş tıklatma seslerinin bir tür şifreye benzediğini fark etti. Gecikmeden geminin telsizcisini çağırdı ve telsizci de tıklatmaları deşifre ederek bunların bir matematik formülü olduğunu belirledi. Sonra tıklatma sesleri durdu ve odadaki dinleme hoparlörlerinde o derinlikteki suyun yoğunluğuyla ürkütücü şekle dönüşen bir kahkaha tufanı duyuldu. Mürettebat ilk şoktan kurtulur kurtulmaz süratle dibe bir TV kamerası sarkıttı. Ne var ki 10 saniye geçmişti ve çok geç kalmışlardı. Bu arada hızla yapılan bir hareket deniz dibini karıştırmış, geride hiçbir şey görünmeyen koyu bir çamur tabakası bırakmıştı. Ve bir süre daha sonra işte orada, yani TV kamerasının tam önünde, karanlık sonsuzluğa doğru ilerleyen deniz tabanındaki garip izleri görmüşler. "Peki formülden bir sonuç çıkarabilmişler mi?" diye Denver sordu. "Evet, mikrofonun bulunduğu derinlikteki suyun basıncını hesaplamaya yarayan basit bir formülmüş."
"Su basıncı neymiş peki?"
"Aşağı yukarı santimetre kareye 2,5 ton.
Harita odasına ansızın uzun ve buz gibi bir sessizlik çöktü. O anda Pitt denizin tekneye alttan hafif hafif çarpışını duyabildi.
"Kahveniz var mı?" diye sordu Pitt.
Denver'ın aklı hala gizem dolu deniz dibinde dolaşmaktaydı. Kendini zorlayarak düşüncelerinden güçlükle sıyrılabildi.
"Var tabii," dedi yüzünde acı bir gülümsemeyle. "Martha Ann'le bir okyanus yolculuğuna çıktığımız zaman Pasifik'teki en iyi servisle karşılaşırsınız."
Eski kararmış bir kap aldı ve yamru yumru olmuş teneke bir bardağa kahve doldurdu.
"Buyurun ve yolculuğunuzun tadını çıkarın efendim."
Kapı ardına dek açılıp içeriye Boland girdiğinde ikisi de kahvelerini yudumlamaya hazırlanıyorlardı. Boland'ın üzerinde kirli bir tişört, rengi solmuş bir Levi's marka blue jean pantolon ve Pitinkilerden de kötü bir çift postal vardı. İncecik tişörtü Boland'ın adaleli kollarını iyice açığa çıkarmaktaydı. Ve Pitt ilk kez o anda Boland'ın kolunda bir dövme olduğunu fark etti. Sağ ön kolunu süsleyen dövmede derisine saplanan ve kan akıtan bir bıçak resmi vardı. Altında da mavi dövme harflerle şunlar yazılıydı: "Şerefsiz yaşamaktansa ölmeli."
"İkiniz de sevgililerinizden veda mektubu almışa benziyorsunuz," diyen Boland'ın sesi şakacı ama sertti. "Neler oluyor?"
"Evrenin gizemlerini çözmeye çalışıyorduk," diye Denver karşılık verdi.
"Al Paul, dünyaca ünlü içkimin bir tadına bak."
Denver buharı tüten bir bardak kahveyi Boland'a uzattı. Bu arada da yere birkaç damla kahverengi kahveden döktü. Boland damlayan bardağı Denver'ın elinden aldı, düşünceli düşünceli Pitt'e baktı ve Pitt'in de kendisine dik dik baktığını görünce hafifçe gülümsedi. Sonra da bardağı dudaklarına götürdü, içindeki sıcak sıvıyı yudumladı.
"Bizim ihtiyarlardan yeni bir emir geldi mi?" diye Boland sordu.
Denver başını hayır anlamında iki yana salladı.
"Hala sana söylediği emirler geçerli. Yani ilk tehlike belirtisini hemen bulunduğunuz yerden ayrılın ve son hızla Pearl Harbor'a geri dönün."
"Tabii, kaçabilecek denli şansımız olursa," dedi Boland. "Öteki kayıp gemilerden hiçbiri imdat işareti bile gönderecek zaman bulamadılar. Hatta bağıracak zamanları bile olmadı."
"Ama senin sigortan olarak yanında Pitt var bu kez ve tabii bir de helikopter."
"Bir helikopteri uçuşa hazırlamak zaman alır," dedi Boland kuşkuyla.
"O kuşu değil ama," dedi Pitt kısaca. "Onu tam 40 saniyede havalandırabilirim." Ayağa kalktı, kollarını havaya kaldırarak gerindi. Öyle ki geniş elleri harita odasının çelik tavanına değdi.
"Kafamı kurcalayan bir soru var. O helikopter yalnız 15 kişi taşıyabilir. Bu durumda ya deniz kuvvetleri bize bir süre cüce mürettebat verdi ya da eksik mürettebatla seyredeceğiz."
"Normal koşullar altında eksik mürettebatla seyredeceğiz denilebilir," dedi Denver. Boland'a da gülümseyerek göz kırptı.
"Bilemezsin tabii Dirk. Ama Martha Ann göründüğü gibi öyle yıpranmış eski bir duba filan değil. Çok sayıda mürettebata gerek yok. Çünkü günümüzdeki su üstü gemileri içinde en modern ve ileri derecede otomatik merkezi kontrol sistemiyle donatılmış bir gemidir. İşin aslına bakarsan tümüyle kendi kendine seyrediyor."
"Ama teknenin pul pul olmuş boyası ya opas?"
"Bugüne dek gördüğün en ustaca aldatma hilesi," diye Denver itiraf etti.
Akıllıca uygulanmış bir tür kimyasal boya gemiyi sanki gerçekten pas içindeymiş gibi gösteriyor. Gün ışığında 30 santim uzağından bile gerçek pas olmadığını anlayamazsın.
Peki ama bu denli özen neden diye Pitt sordu.
Çünkü Mart ayında gördüklerinden çok daha fazlası var dedi Dowland alçak gönüllü davranmaya çalışarak. Çıplak gözle bakmakla asla bir şey anlayamazsın. Ama omurgasından bordasına dek her yeri kurtarma araç ve gereçleriyle donatılmış durumda.
Yani gizli bir kurtarma gemisi mi diye Pitt yavaşça sordu. Yeni bir şey daha.
Denver gülümsedi. Şöyle diyeyim. Bu gizleme numarası özellikle başka ülkelerin karasularında yapılan ve politik yönden çok tehlikeli kurtarma çalışmalarında işe yarıyor.
Amiral Sandeker bana bu tür başarılarınızdan birkaçını anlatmıştı dedi Pitt. Şimdi bu işleri nasıl becerdiğinizi daha iyi anlıyorum.
Hiçbir iş ne çok güçtür ne de çok kolay dedi Boland gülerek. Hani bizden isteseler Andrea Doria'yı bile su yüzüne çıkarabiliriz.
Starbuck'ın yerini bulduğumuzu kabul edelim. Otomatik aygıtlarınız olmasına karşın yine de onu bu denli az mürettebatla su yüzüne asla çıkaramazsınız.
Bu konu yalnızca alınan bir önlem dostum dedi Denver. Amiral Hunter arama çalışmaları yapılırken gemide çok gerekli mürettebatın dışında kimsenin bulunmamasını ısrarla istedi. Çünkü Martha End'de öteki gemilerin kötü sonuna uğrarsa gereksiz yere insanların ölmesinde hiçbir anlam yok. Bundan başka şansımız yaver gider de Starbuck'ı bulursak hemen o bölgeyle Honolulu arasında bir mekik seferine başlar, kurtarma mürettebatını ve gerekli öteki araç ve gereçleri helikopterinle taşırsın.
Küçücük bir paket dedi Pitt. Yine de yanımızda bizi koruyacak bir savaş gemisi olsa daha rahat uyurdum.
Denver başını iki yana salladı. Bu tehlikeyi göze alamayız. Ruslar eski bir geminin donanmanın güdümlü mermi atan bir kruvazörü eşliğinde seyrettiğini öğrenseler daha o anda işin içinde gizli bir plan olduğunu hemen anlardı. Sonra da gün doğar doğmaz peşimize Andrei Viorg'u takarlardı.
Pitt sorarken kaşları da hafifçe havaya kalktı. Andrei Viorg mu?
Deniz kuvvetleri haber alma örgütünce bir casus gemisi olarak sınıflandırılan ve deniz bilim çalışmalarında kullandıkları bir Rus teknesi. 6 aydır Starbuck'ın arama çalışmalarını peşimizden ayrılmadan bir gölge gibi izledi durdu. Şimdi de hala okyanusta bir yerlerde denizaltıyı bulabilmek için dolanıp duruyor. Ronald kahvesinden bir yudum almak için bir süre sustu.
101. filo kimliğimizi ticaret gemisi olarak korumak için çok uzun bir zaman ve çaba harcadı. Şimdi tüm bunların bir anda boşa gitmesini göze alamayız.
Anlayacağın Martha End deniz kuvvetlerinden ilişiğini tümüyle kesmiş bir durumda. ABD resmi kayıtlarında bir ticaret gemisi olarak görünüyor ve biz de bunu böyle sürdürmeye niyetliyiz dedi Denver.
Peki deniz kuvvetleri Andrei Viorg'un tek başına dolaşıp durmasına tümüyle ilgisiz mi kalıyor?
Tek başına değil dedi Boland ciddi ciddi. Hala Kuzey Arama Bölgesi'nde çalışmalar yapan 4 gemimiz var. Durum kaza zedeler için ne denli umutsuz olursa olsun deniz kuvvetleri aramadan asla vazgeçmez. İstersen buna donanmanın bir geleneği deyin binbaşı ama bunu bilmek mükemmel bir duygudur. Özellikle de seyir sırasında gemimiz battıktan sonra denizde bir enkaz parçasına tutunmuşsanız ve ne olursa olsun sizi kurtarmak için hiçbir şeyden kaçınılmayacağını bilirseniz.
Boland'ın konuşması kapının vurulmasıyla kesildi. Boland gir diye bağırdı.
İçeriye 19 ya da 20 yaşından büyük olmayan genç bir delikanlı girdi. Başında kasapların giydiği türden beyaz bir başlık, üzerinde de mavi bir iş dolumu vardı. Pitt ve Denver'ı görmezlikten gelerek doğrudan doğruya Boland'la konuşmaya başladı.
Özür dilerim efendim ama telefonda baş çarkçı makine dairesinin harekete hazır olduğunu, Porsun As subayı da adamların alargada hazır beklediklerini rapor ettiler.
Boland saatine bir göz attı. Pekala, alarga etmelerini ve 10 dakika sonra hareket etmelerini söyle.
Anlaşıldı efendim dedi genç denizci. Sonra da selam verdi, geriye döndü ve yine dümen köşküne giderek gözden kayboldu.
Helikopter bağlanıp güvenceye alındı mı diye Pitt sordu.
Boland başını evet anlamında salladı.
Merak etme, sıkıca bağlanıp güvenceye alındı. Yarın sabah hava aydınlanınca da son uçuş kontrollerini yaparsın.
Pitt kalktı. Denver'in sigaralarından oluşan yoğun dumandan ciğerlerini temizlemek için Lumbos'un yanına gitti. Limanın pis kokusu bile harita odasındaki boğucu havayla karşılaştırılınca tertemiz kalıyordu.
Dirk için gemide bir yer ayarladı mı diye Denver Boland'a sordu. Benimkinin yanında çok önemli kişiler için boş tuttuğumuz bir kamera var diyen Boland'ın dudakları alaycı bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Ama Pitt için bir ayrıcalık yapacağız artık. Pitt gözlerinde öfke ya da düşmanlık belirtisi olmaksızın kül tablasından halkalar biçiminde yükselen dumana sanki hipnoz olmuş gibi uzun uzun baktı. Ve koluna konan bir sivrisineği küçük bir fiskeyle nasıl kovalarsa Boland'ın sözlerindeki kışkırtmayı da öylesine umursamadı. Hunter çok akıllı bir ihtiyar tilkiydi. Tümüyle farklı yapıda iki kişiyi bir araya getirip bir takım oluşturmuştu. Denver hüküm süren gergin sessizliği bozarak, ''Şey, artık gitsem iyi olacak sanırım.'' dedi. ''Pitt, sana arada sırada bir posta kartı atarız.'' dedi. ''Ondan daha çoğunu yapsanız iyi olur.'' diyen Denver'ın dudakları hafif bir gülümsemeyle kıvrıldı. Ama bakışları sertti. ''Tam 3 hafta sonrası için Reef Oteli'nin barında yer ayırtacağım. Ve gelmeyen olursa ona yazıklar olsun.'' Boland'a döndü. ''Sende şifre var. Paul, amiralle birlikte seni uydu aracılığıyla sürekli izleyeceğiz. Starbuck'ı bulduğunuzda tek yapacağın şey şu olacak. Telsizinle sivil kanaldan yanmış şaf yatağını onarmak için tüm makineleri durdurduğunuzu bildireceksin. 1 milisaniyede yerinizi tam olarak belirleriz.'' Denver, Pitt ve Boland'la el sıkıştı. İyi şanslar dilemekten başka söylenecek bir şey yok. İki adamın daha kendisine karşılık vermesine bile fırsat bırakmadan hızla geri döndü ve uzun adımlarla odadan çıktı gitti. Aradan birkaç dakika geçtiğinde Denver iskelede durmuş, bir kazığa dayanarak adamların halatı gemiye alışlarını ve iskeleyi kaldırışlarını izliyordu. Martha Ann sessiz limanın ağzına doğru ağır ağır ilerlerken Denver'da geminin bulunduğu yerden görünen sancak kanadını aylak aylak seyretti. Gemi makinelerinin çıkardığı ses gecenin karanlığında yavaş yavaş duyulmaz olurken de gözlerini geminin seyir ışıklarından ayırmadı. Daha sonra da sigarasını durgun ve yağlı denize fırlattı. Ellerini cebine soktu ve otoparka doğru iskelede ağır ağır ilerledi.